Anadolu Üniversitesi Yayınları Uygarlık Tarihi. Yazarlar: Yardımcı Doçent Doktor Handan Aydın, Ünite 1. Yardımcı Doçent Doktor Hakan Sivas, Ünite 2 ila 4. Öğretim Görevlisi M. Ali Fuat Yılmazel, Ünite 5. Yardımcı Doçent Doktor Elif Uğurlu, Ünite 6. Yardımcı Doçent Doktor A. Tolga Tek, Ünite 7. Öğretim Görevlisi M. A. Nilgün Elam, Ünite 8. Yardımcı Doçent Doktor Sema Altunan, Ünite 9 ila 10. Yardımcı Doçent Doktor Sedat Bingöl, Ünite 11. Yardımcı Doçent Doktor Zafer Koylu, Ünite 12. Editör Doçent Doktor Taciser Sivas. Birinci baskı, Eskişehir, Eylül 2007. Uzaktan Öğretim Tasarım Birimi Genel Koordinatör Profesör Doktor Levent Kılıç, Genel Koordinatör Yardımcısı Yardımcı Doçent Doktor Müjgan Bozkaya, Öğretim Tasarımcısı Doçent Doktor Nezih Orhon, Grafik Tasarım Yönetmenleri Profesör Tevfikret Uçar, Öğretim Görevlisi Cemalettin Yıldız, Öğretim Görevlisi Nilgün Salur, Televizyon Programları Yöneticisi Profesör Doktor Naci Güçhan, Dil ve Yazım Danışmanı Okutman Esin Gürer, Ölçme Değerlendirme Sorumlusu Uzman Öğretim Görevlisi Dilek Polat, Kitap Koordinasyon Birimi Yardımcı Doçent Doktor Feyyaz Bodur, Uzman Nermin Özgür, Kapak Düzeni Profesör T. Fikret Uçar, Dizgi Açık Öğretim Fakültesi Dizgi Ekibi. 6 nokta kayıt stüdyosunda seslendirilmiştir. Ses kaydına başlama tarihi 3 Ocak 2008. Bu kitap 373 sayfadır. Okuyan Mahinur Eğilmezler. Sunuş. Uygarlık en genel anlamıyla tarihi süreç içinde insanların nesilden nesile aktardıkları düşünce, sanat, bilim ve teknoloji ürünlerinin tamamını ifade eder. Anadolu Üniversitesi uzaktan öğretim koşullarına göre hazırlanan Uygarlık Tarihi kitabı da başlangıçtan bugüne uygarlık sürecini oluşturan temel olay ve olguları ana hatlarıyla sizlere aktarmayı amaçlamıştır. İnsan topluluklarının yeryüzündeki geniş dağılımı dikkate alındığında, normal bir uygarlık tarihi kitabına girmesi beklenen pek çok konunun kitap kapsamı dışında bırakıldığını göreceksiniz. Bu kitapta, Batı uygarlığı olarak tanımlanan köklü uygarlığın siyasal ve kültürel panoraması, kronolojik bir düzen içinde ana çizgileriyle sunulmaktadır. Kitabın ilk 7 ünitesi, Batı uygarlığının temellerinin atıldığı, ağırlıklı olarak Akdeniz çevresindeki eski çağ kültürlerini incelemektedir. 8. ünite, Orta Çağ Avrupa'sındaki siyasi ve ekonomik gelişmeleri, 9. ve 10. üniteler, Yeni Çağ Avrupa'sına damgasını vuran Rönesans ve Reform hareketleriyle aydınlanma çağını ele almaktadır. 11. ünite, Modern Avrupa'yı hazırlayan demokrasi devrimleri ve sanayi devrimini, 12. ünite ise 20. yüzyılın en önemli olayları 1. ve 2. Dünya Savaşı ile 21. yüzyılın güncel kavramı olan küreselleşme konularını içermektedir. 12 üniteden oluşan Uygarlık Tarihi ders kitabımızda konuların genişliği dikkate alınarak ayrıntılı bilgiler yerine temel olabilecek bilgilere yer verilmiştir. Her ünitenin önünde verilen amaçlarımızı ancak üniteyi ilgiyle ve dikkatle okuduğunuzda daha iyi kavrayacaksınız. Metin içerisindeki sıra sizde başlığı altında işlenen konuyla doğrudan ilgili sorularla konunun pekiştirilmesi amaçlanmıştır. Ünitelerimizde birçok kavram ve terim geçmektedir. Bu sözcükler çağlarına göre anlam kazanmaktadır. Her ünitede öğrenilmesi istenen kavram ve terimlerin açıklaması ilgili sayfada yana çıkıntı olarak verilmiştir. Ayrıca sözlük kısmında da bu açıklamalar yer almaktadır. Her üniteyi okuduktan sonra ünite sonunda verilen kendimizi sınayalım sorularını çözmelisiniz. Çözüm için gerekli çabayı harcadığınızda başarı sizinle olacaktır. Elinizdeki bu kitap kalabalık bir ekibin uzun soluklu çalışmaları sonucunda ortaya çıkmıştır. Bu ekibin oluşturulması ve çalışmasında her türlü olanağı sağlayan Anadolu Üniversitesi Rektörü Sayın Profesör Doktor Fevzi Sürmeli'ye ve Genel Koordinatör Profesör Doktor Levent Kılıç'ın şahsında kitabın hazırlanmasında emeği geçen tüm çalışanlara, editör ve yazarlar olarak en içten teşekkürlerimizi sunarız. Editör, Doçent Doktor Taci Ser Sivas, Ağustos 2007 Eskişehir. Kendi kendine öğrenme ilkelerine göre hazırlanmış olan bu kitabın işlevlerini öğrenmek için hazırlanan kullanım kılavuzu, konuları anlamanızda ve sınavlara hazırlanmanızda sizlere fayda sağlayacaktır. Giriş. Ünitede işlenen konulara ilişkin bilgi veren, konuya başlamadan önce sizi düşünmeye iten, gerektiğinde konuları daha iyi kavrayabilmeniz için yapmanız gerekenleri belirten kısa açıklamalardır. Amaçlarımız. Üniteyi tamamladığınızda kazanacağınız bilgi ve becerilerdir. Örnek olay. Ünitede işlenen konuların günlük yaşama yansımalarını içeren kuramsal açıklamalarla çevrenizde yaşanan olaylar arasında bağ kurmanıza yardımcı olmayı hedefleyen örnek olaylar, anekdotlar, alıntılar ya da gazete haberleridir. Anahtar kavram. Ünitede açıklanan temel kavramlardır. Ünitedeki önemli noktalara ilişkin ipuçları verir. Ünite içinde hangi konuların işleneceğini gösterir, ana konuların başlıklarını içerir. Sıra sizde, işlenen konuları kavrayıp kavramadığınızı kendi kendinize ölçmenize yardımcı olmayı amaçlayan, düşünmeye ve uygulamaya yönlendiren sorulardır. Yana çıkma, metin içinde yer alan önemli kavram ve ifadelere ilişkin tanım ya da açıklamalardır. Önemsemeniz gereken noktaları gösterir. Metin içinde yapılan açıklamaların bir tür çok kısa özeti gibi düşünülebilir. Kendimizi sınayalım. Ünitede işlenen konuları öğrenip öğrenmediğinizi kendi kendinize ölçmenizi sağlayacak bir tür sınava hazırlık testidir. Sınavlarda çıkabilecek türde soruları içerir. Özet, ünitede ayrıntılı işlenen konuların önemli noktaları tekrar vurgulanır. Kendimizi sınayalım yanıt anahtarı, kendimizi sınayalım bölümündeki soruların cevaplarını ve ilgili oldukları konuları içerir. Yanlış cevapladığınız sorularla ilgili konuları tekrar etmeniz sınavdaki başarınızı artırabilir. Yararlanılan kaynaklar, işlenen konulara ilişkin daha geniş bilgi edinmek isteseniz bu bölümde yer alan kaynakları inceleyebilirsiniz. Yaşamın içinden, ünitede aktarılan kuramsal açıklamalar ile günlük yaşamımızda karşılaştığımız olaylar arasında ilişki kurmanızı sağlamak için verilmiş haber ve alıntılardır. Okuma parçası, bu bölümde bazı doğrudan ilişkili bilimsel ve çalışmadan alınan okuma parçalarına yer verilmektedir. Sıra sizde yanıt anahtarı, sıra sizdelerde yer alan soruların cevaplarını içerir. Herhangi bir sıra sizde sorusuna verdiğiniz cevap ile bu bölümdeki cevabı karşılaştırarak ilgili konuyu ne ölçüde öğrendiğinizi belirleyebilirsiniz. Dünyanın oluşumu ve tarih öncesi çağlar. Bu ünitenin konusu tüm zamanların en eskisi ve en uzunu olan tarih öncesi çağlardır. Evrenin ve dünyamızın nasıl oluştuğunu, canlılığın ve insanın nasıl ortaya çıktığını, İnsanla birlikte kültürün, en ilkel teknolojinin ve ilk sanat ürünlerinin nasıl geliştiğini, besin üretiminin başlamasında ve önce ilk köylerin, sonra da ilk kentlerin meydana gelişini, son olarak da devletin ve uygarlığın doğuşunu baştan başlayarak sırasıyla gözden geçireceğiz. Bu gelişmeleri doğal çevre, insan ve kültür arasındaki etkileşim çerçevesinde ele alacağız. Amaçlarımız. Bu üniteyi çalıştığımızda evren, dünya ve canlılar nasıl oluşmuştur? Tarih öncesi ve erken tarihi çağlar nasıl ve neye göre sınıflandırılır? İnsanın atalarının özellikleri ve paleolitik çağdaki gelişmeler nelerdir? Avcı, toplayıcı, göçebe yaşam biçiminden yerleşik yaşama neden ve nasıl geçilmiştir? Tarım ve hayvanların evcilleştirilmesi nerede, ne zaman ve nasıl başlamıştır? Köy tipi yerleşimler ilk kent devletlerine nasıl dönüşmüştür? Uygarlığın doğuşunu hazırlayan koşullar nelerdir? Sorularına yanıt verebilecek bilgi ve becerilere sahip olacaksınız. Örnek olay. Bugün Günlük hayatlarımızın ayrılmaz birer parçası gibi görünen bazı davranışlarımızın kökeni üzerine hiç düşündünüz mü? Örneğin, birbirimizle konuşarak iletişim kurmamız, giyinmeye ve süslenmeye verdiğimiz önem, sanat ürünlerinin aklımızda ve ruhumuzda yarattığı karmaşık duygular, ölen yakınlarımız için bir cenaze töreni yapmamız ve onları toprağa gömmemiz, geceleri sıcak bir evde uyumamız ve bu evin ifade ettiği anlam, yemeklerimizi kapkacaklarda ve pişmiş olarak yememiz, evcil hayvanlarımızla kurduğumuz dostluk bağı sizce kaç nesildir vazgeçilmezlerimizi oluşturuyor? Bir de bütün bunların hayatınızda olmadığını, konuşamadığınızı, giyinemediğinizi, et dahil olmak üzere tüm yiyecekleri çiğ yemeniz gerektiğini, ateş yakamadığınızı, hiçbir yerleşim yerinin ve hiç evin olmadığını, gecelerin hep karanlık ve soğuk olduğunu ve bütün hayvanların da yabani olduğunu hayal edin. Bir zamanlar bizim için hayal etmesi bile güç olan bu koşullarda yaşamayı başaran insanlar vardı. Şimdi bu insanları ve onların dünyasını tanıyalım. Anahtar kavramlar: evrim, teknoloji, sanat, üretim, uygarlık. İçindekiler: evren, dünya ve canlıların oluşumu, üç çağ sistemi ve tarih öncesi çağlar, paleolitik çağ, mezolitik, epipaleolitik çağ, neolitik çağ, kalkolitik çağ, uygarlığın doğuşu. Evren, dünya ve canlıların oluşumu. Amaç: evren, dünya ve canlıların nasıl oluştuğunu öğreneceksiniz. Tam olarak bilinmemekle birlikte evrenin yaşının yaklaşık 15 milyar yıl olduğu tahmin edilmektedir. Evren oluştuğundan bu yana sürekli büyümekte ve evrendeki yaklaşık 50 milyar galaksi sürekli olarak birbirlerinden uzaklaşmaktadır. Kanıtlar, evrenin saf enerjiden oluşan küçük, yoğun ve sıcak bir noktadan meydana geldiğini işaret etmektedir. Bu saf enerji daha sonra evrenin tüm enerjisini, uzayı ve maddeyi oluşturmuştur. Zamanın başlangıcında, yani 15 milyar yıl önce bu nokta büyümeye başlamıştır. Bu olaya Big Bang, yani büyük patlama adı verilir. Big Bang, evrenin nasıl oluştuğunu açıklayan teoriler arasında en çok kabul gören teoridir. Big Bang aslında gerçek bir patlama değildir. Bu, daha çok hızla şişen, enerji ve uzaydan oluşan bir balona benzetilebilir. Big Bang'in ayrıntıları hala bilimin en karmaşık sorunlarından biri olmaya devam etmektedir. Evren büyüdükçe soğumuş ve enerji yoğunlaşarak maddeye dönüşmüştür. 12 milyar yıl önce yer çekimi gücünün yoğunlaşan maddeyi dev kümeler oluşturmaya itmesinin bir sonucu olarak galaksiler oluşmuştur. Galaksiler, yıldızlar ve gezegenlerden meydana gelmektedir. 5 milyar yıl önce evren bugünkü boyutunun 3'te 2'si kadarken bizim güneş sistemimiz Samanyolu galaksisindeki orta boy bir yıldızın etrafında oluşmuştur. Güneşin yörüngesindeki 9 gezegenden biri olan Dünya, güneş sistemimizin oluşmasından 500 milyar yıl sonra, yani yaklaşık 4,5 milyar yıl önce bir gaz ve toz bulutundan meydana gelmiştir. Bu gevşek gaz ve toz bulutu gittikçe büzülmeye ve küçülmeye başlamış, artan basınç ve radyoaktif elementlerin parçalanması sıcaklığı artırmıştır. Bu ısınmanın sonucunda iç taraf akıcı bir hal alırken maddeler de ağırlıklarına göre içten dışa doğru dizilmeye başlamıştır. Böylece ağır metaller merkeze, hafif metaller ve bileşikler ise dış kısma yığılmıştır. Dış yüzey zamanla soğumuş ve kabuk bağlamıştır. Litosfer adı verilen bu dış yüzeyde zamanla canlılık için gerekli uygun ortam oluşmuştur. Dış yüzeye çıkan gazlar ve volkanik patlamalar iksel atmosferi, bu atmosferin içerdiği su buharı ise zamanla soğuyup suya dönüşerek denizleri meydana getirmiştir. Yaklaşık 4 milyar yıl önce ilk organik moleküller ortaya çıkmıştır. Peki ama dünyada canlılık nasıl oluşmuştur? Bilim insanları inorganik bileşimlerden oldukça basit bir laboratuvar işleminin sonucunda karbon içeriği bakımından zengin organik bileşimler üretmeye başlamışlardır. Bu sonuç bize bu sürecin doğada da gerçekleşmiş olabileceğini göstermektedir. Bu organik bileşimler protein yapı taşları olan amino asitleri meydana getirebilir. Elbette bir amino asit bir canlı formu değildir. Amino asitlerin canlı formlara dönüşmesi yaklaşık 500 milyon yıl sürmüştür. İlk basit tek hücreli canlılar yaklaşık 3.6 milyar yıl önce ortaya çıkmıştır. Bunu biliyoruz çünkü bilim insanları Grönland'da, Afrika'nın güneyinde ve Avustralya'da bu zamana ait fosil kalıntılar bulmuşlardır. Bu fosiller tek hücreli organizma yığınlarının kum ve balçıkla kaplanıp zamanla taşlaşmasıyla oluşmuşlardır. Litosfer, yer kabuğunun sert üst kısmıdır. İnorganik, karbon içermeyen moleküllerdir. Organik, canlı organizmaları oluşturan moleküllerdir. Bu moleküller hidrojen, oksijen, karbon ve nitrojen içerir. Protein, hücreleri meydana getiren ve yaşamsal işlevler yerine getiren moleküllerdir. Fosil, eski canlı formlarının mineralleşmiş kalıntıları veya izleridir. Canlıların ortaya çıkışı görece hızlı bir biçimde olmuşsa da bundan sonra yaşam formlarının gelişimi daha yavaş olmuştur. Avustralya'da en azından 2.8 milyar öncesine tarihlenen taş içinde korunmuş, muhtemelen fotosentez gerçekleştirilebilen tek hücreli organizmalara ait fosiller bulunmuştur. Fotosentezin gelişimi, ortaya çıkan oksijenin atmosferde toplanmasını ve ozon tabakasının oluşmasını sağlamıştır. Ozon tabakası, zararlı ultraviyole radyasyonunun dünyaya ulaşmasını engellediği için de yaşam yerkürenin yüzeyinde ortaya çıkabilmiştir. Önce tek hücreliler, daha sonra da çok hücreli canlılar meydana gelmiştir. Çok hücreli organizmalar yaklaşık 1.7 milyar yıl önce ortaya çıkmıştır. Yaklaşık 570 milyon yıl önce Kambriyen adı verilen birinci zamanda karmaşık çok hücreli organizmaların sayısında büyük bir artış olmuştur. Bu ani ve hızlı artış Kambriyen patlama olarak adlandırılmaktadır. Bu dönemde omurgalıların da dahil olduğu çok hücreli hayvanların ata formları görülmeye başlamış. Bu patlamanın nedeni açıklanamamaktadır. Ancak bunun canlılığın tarihi açısından en önemli olay olduğu söylenebilir. Böylece bitkiler ve hayvanlar dünyayı sarmaya başlamışlardır. Dinozorlar 230 milyon yıl önce ve memeliler de 220 milyon yıl önce evrimleşmişlerdir. Bu dönemde dinozorlar çok gelişmiş ve dünyadaki hakim canlı türü durumuna gelmişlerdir. Ancak dönemin sonunda dinozorların soyu büyük ihtimalle dünyaya düşen bir meteorun neden olduğu iklimsel değişiklikler yüzünden tükenmiştir. Dinozorların ortadan kalkmasından sonraki dönemde memeli hayvanların sayısı ve tür çeşitliliğinde bir artma olmuştur. Fotosentez, bitkiler tarafından karbondioksitin güneş enerjisi kullanarak sentezlenmesidir. Bu işlem sonucunda oksijen açığa çıkar. Evrim, biyolojik türlerin zaman içerisinde sistematik olarak değişikliğe uğramasıdır. Dördüncü zamanın ilk evresi olan Pleistosen dönem, günümüzden 2 milyon yıl öncesinden 10 bin yıl öncesine kadar sürmüştür. Paleolitik çağ bu döneme rastlar. Pleistosen'in ikinci evresine Holosen adı verilir. Holosen dönem günümüzden 10 bin yıl önce yani Neolitik çağ ile başlamıştır ve hala devam etmektedir. Çağ, dönem, yıl önce evrimsel gelişmeler. Arkeozoik 4 milyar yaşamın başlangıcı. Proterozoik 3,5 milyar tek hücreli canlılar, çok hücreli canlılar. Kambriyen 570 milyon yaşamın patlaması. Ordovisyen 500 milyon ilk omurgalılar. Birinci zaman Paleozoik, Devoniyen 395 milyon balık türlerinde artış. Silüryen 430 milyon ilk balıklar. Karbonifer 350 milyon ilk sürüngenler. Permiyen 280 milyon memeli benzeri sürüngenler. İkinci zaman Mezozoik, Trias 230 milyon ilk dinozorlar memeliler. Jura 180 milyon dinozorların hakimiyeti. Kretase 135 milyon dinozorların sonu ilk kuşlar. Üçüncü zaman Senozoik, Pleistosen 65 milyon memeli türlerinde artış. Eosen 55 milyon ilk primatlar. Oligosen 38 milyon primatların gelişimi, Miyosen 25 milyon primatların gelişimi, Pliyosen 5 milyon ilk homininler. 4. zaman kuvaterner, Pleistosen 2 milyon ilk insanlar, Holosen 10 bin tarımın başlaması. Tablo 1, jeolojik zamanlar ve önemli evrimsel gelişmeler sıralanmıştır. Bütün bu zaman boyunca yerkürenin kendisi de değişim geçirmiştir. Dünya 200 milyon yıl önce bugünkünden çok farklı görünmekteydi. Geçen zaman içerisinde yer hareketleri nedeniyle kıtaların yerleri ve şekilleri oldukça değişmiştir. Bu duruma kıta kayması adı verilmektedir. Dinozorların ve ilk memelilerin ortaya çıktığı dönemde tüm kıtalar birlikte tek parça halinde dev bir kıtaydı. Bu kıtaya bütün yerler anlamına gelen Pangea denir. Yaklaşık 200 milyon yıl önce Pangea parçalanmaya başlamış ve biri kuzey yarıkürede, diğeri güney yarıkürede yer alan iki büyük kıtaya bölünmüştür. Bunlardan kuzeydekine Laurasya ve güneydekine de Gondwana adı verilir. Kıtaların parçalanması ve birbirinden ayrılmasıyla kıtalar arasında coğrafi engeller oluşmuş ve bir çevresel çeşitlilik ortaya çıkmıştır. Bu durum, canlıların evrimi ve çeşitlenmesi bakımından çok önemli bir itici güç olmuştur. Laurasya, bugünkü Kuzey Amerika, Avrupa ve Asya kıtalarının birleşik bir halidir. Gondwana, bugünkü Güney Amerika, Afrika, Hindistan, Avustralya ve Antarktika kıtalarının birleşik halidir. Sıra sizde 1. Canlılar ne zaman ve nasıl ortaya çıkmıştır? İlk canlı formlarına ait kanıtlar var mıdır? Primatlar ve ilk homininler. Primatlar, zoolojik sınıflandırmada memeliler sınıfı içerisinde yer alan takımlardan biridir. Primatlar takımının iki alt takımı vardır. Prosimiyenler ve antropoidler. Bugün yaşayan yaklaşık 200 tane primat türü vardır. İnsan da temel biyolojik özellikleri bakımından diğer primatlarla büyük benzerlikler gösterdiği için bu takımın bir üyesi olarak kabul edilmektedir. İnsanla diğer primatlar genetik bakımından da çok yakındırlar. Bu genetik yakınlığın sebebi bütün primatların ortak bir kökenden evrimleşmiş olmalarıdır. İlk primatlar günümüzden yaklaşık 55 milyon yıl önce Eosen dönemde ortaya çıkmıştır. Bu tarihten itibaren geçen milyon yıllar içerisinde pek çok yeni primat türü ortaya çıkmış ve her tür kendi evrimsel sürecini izlemiştir. Bu türler fiziksel ve genetik benzerliklerine göre bir sistem içerisinde sınıflandırılır. Prosimiyi, maymun benzeri ufak primatlar olan lemurlar, lorisler, galagolar ve tarsiyerlerden oluşan primat alt takımıdır. Antropodia, eski ve yeni dünya maymunları, büyük maymunlar ve insanın üyesi olduğu primat alt takımıdır. Eosen dönemde yaşamış olan ilk primatlar, bugünkü prosimiyenlere benzemektedir. Oligosen dönemde ise bugünkü antropoidlere benzeyen türler ortaya çıkmıştır. Bugünkü büyük maymunlarla benzerlik gösteren en eski fosiller ise yaklaşık 25 milyon yıl öncesine aittir. Fosil kanıtlar, orangutan ve goril gibi büyük maymunların miyosen dönemde evrimsel olarak diğer hominitlerle yollarını ayırdıklarını göstermektedir. Şempanze ve insanın ataları ise yaklaşık 6 milyon yıl önce evrimsel olarak birbirinden ayrılmıştır. Moleküler genetik araştırmalar da homininlerle diğer büyük maymunların evrim çizgisinin en azından 6 milyon yıl önce birbirinden ayrıldığını ve tamamen ayrı yönlerde ilerlediğini göstermektedir. Hominidea, primatlar takımı içerisinde bir ailedir. Orangutan, goril, şempanze gibi büyük maymunlar ve insan bu ailenin üyeleridir. Hominini, primatlar takımının Hominidae ailesi içerisinde bir tribustur, insanı ve insanın atalarını kapsar. Moleküler düzeydeki benzerliklere dayanan bir sınıflandırmaya göre, insanın ataları ve modern insanlar Hominini adı verilen bir tribusun üyeleri olup, kısaca homininler olarak adlandırılmaktadır. Australopithecus, Homo habilis ve Homo rudolfensis, Homo erectus ve Homo ergaster, Homo heidelbergensis, Homo neanderthalensis ve Homo sapiens türleri homininleri oluşturur. Hominileri diğer primatlardan ayıran en önemli özellik bipedalizmdir. Tribus, tribe veya infrafamilidir. Biyolojik sınıflandırma sisteminde bir kategoridir. Alt aile, subfamili olarak adlandırılan kategorinin altında yer alır. Bipedalizm, iki ayak üzerinde dik duruş ve hareket biçimidir. Australopithecuslar, İnsan evrimi açısından çok önemli bir aşamayı temsil etmektedirler. İki ayak üzerinde duruş ve hareket biçimine sahip oldukları tartışma götürmeyen Australopithecuslar en eski homininlerdir. Her ne kadar son yıllarda Afrika'da 7 ila 5 milyon yıl öncesine tarihlenen ve hominin benzeri özelliklere sahip bazı fosiller bulunmuş olsa da bu fosillerin nasıl sınıflandırılacakları hala tartışmalıdır. Australopithecus fosilleri Güney, Doğu ve Kuzey Afrika'da yapılan kazılarda bulunmuştur. Bu türe ait en eski fosil kalıntılar günümüzden 4.4 milyon yıl öncesine ve en yeni tarihli olanlarsa yaklaşık 1 milyon yıl öncesine aittir. Australopithecusların beyin hacimleri küçük olup modern insanların beyinlerinin ancak üçte biri büyüklüğündedir. Dolayısıyla Australopithecusları evrimsel açıdan diğer primatlardan ayıran şey beyinleri değildir. Australopithecusları insan evriminin bir parçası olarak kabul etmemize neden olan tek şey bipedalizmi işaret eden iskelet yapılarıdır. Australopithecusların taş aletler yaptıklarını gösteren bir kanıt yoktur. Sadece doğada bulunan taş, ağaç dalı gibi nesneleri alet gibi kullandıkları tahmin edilmektedir. Bu bulgu bize iki ayak üzerinde duruşun, beynin gelişiminden ve alet yapımının başlamasından önce gerçekleştiğini göstermektedir. Bipedalizmin neden ortaya çıktığı hala tam olarak bilinmemektedir. Ancak belli bir doğal çevrede bir grup primat atak bir takım yaşamsal avantajlar sağladığı için ortaya çıktığı varsayılmaktadır. Bunlardan biri ayaktayken daha uzağa görebilme, böylece hem besin kaynaklarını hem de tehlikeleri daha kolay fark etme avantajı olabilir. Bipedalizmin sağladığı en önemli avantaj ellerin serbest kalmasıdır. Bu sayede elde bir şeyler taşımak ya da nesneleri alet gibi kullanmak mümkün olmuştur. Australopithecuslar oldukça uzun bir dönem ve geniş bir coğrafyada yaşamış oldukları için anatomik özellikleri bakımından bazı farklılıklar göstermektedirler. Bu yüzden Australopithecus fosilleri iki gruba ayrılmaktadır. Narin yapılı ve iri yapılı. İri yapılı Australopithecuslara Paranthropuslar da denmektedir. Sıra sizde. 2. Hominin ne demektir? İlk homininler ne zaman ve nerede evrimleşmişlerdir? 3. Çağ sistemi ve tarih öncesi çağlar. Amaç 2. Tarih öncesi ve erken tarihi çağların nasıl ve neye göre sınıflandırıldığını öğreneceksiniz. Bu ünitenin konusu tarih öncesi çağlardır. Öyleyse tarih öncesi çağlar hangi zamanları kapsar? Tarih yazıyla başlatılır. Yazı sayesinde tarihin kaydının tutulmaya başlaması bir dönem noktası olarak kabul edilir. Buna göre yazının keşfinden sonrası tarihi dönemler, yazının keşfinden önceki zamanlarsa tarih öncesi prehistorya olarak adlandırılır. Bu sınıflandırmadan başka arkeologlar ve eski çağ tarihçileri tarafından kullanılan ve 3 çağ sistemi denen bir sınıflandırma daha vardır. 3 çağ sistemi, tarih öncesi ve erken tarihi çağların araç gereç yapımında kullanılan ham maddeleri esas alarak 3 evreye bölünmesidir. Bu üç evre şöyle adlandırılmaktadır. Taş çağı, tunç çağı, demir çağı. Danimarkalı arkeolog Christian Jürgen Thomsen 1819'da Danimarka Ulusal Müzesi'ndeki eserleri sınıflandırırken ilk defa bu üç çağ sistemini kullanmıştır. John Lubbock 1865'te Prehistorik Çağlar adlı kitabında taş çağını paleolitik eski taş ve neolitik yeni taş olarak iki evreye ayırmıştır. Paleolitik çağ alt, orta ve üst olarak 3 alt evreye bölünmüştür. Daha sonra bu sınıflandırmaya mezolitik, orta taş çağı eklenmiştir. Böylece tarih öncesi ve erken tarihi çağlar teknolojik ya da daha doğrusu teknolojide kullanılan ham maddeye dayalı bir sınıflandırmayla 5 evreye bölünmüştür. Paleolitik, Mezolitik, Neolitik, Tunç ve Demir çağları. Bazı bölgelerde arkeolojik buluntular Neolitik ve Tunç çağı arasına Kalkolitik, Bakır çağı evresinin eklenmesini gerektirmiştir. Paleolitik, Mezolitik, Neolitik ve Kalkolitik çağlar tarih öncesi yani yazıdan önceki çağları temsil eder. Tablo 1.2'de bu ünitede bahsedeceğimiz Paleolitik, Mezolitik, Neolitik ve Kalkolitik çağların hangi zaman dilimini kapsadığı görülmektedir. Tablo 1.2 tarih öncesi çağlar ve kapsadıkları zaman dilimi. Çağlar, dönemler, yıl. Taş çağları Paleolitik, Alt Paleolitik, GÖ 2 milyar 500 bin ila 200 bin, Orta Paleolitik, GÖ 200 bin ila 40 bin, Üst Paleolitik, GÖ 40 bin ila 12 bin, Mezolitik, Mezolitik Epipaleolitik, GÖ 12 bin ila 10 bin, Neolitik, Çanak Çömlek Öncesi Neolitik, GÖ 10 bin ila 7 bin, Çanak Çömlekli Neolitik, İÖ 7000 ila 5500. Bakır Çağı, Kalkolitik, Erken, Orta ve Geç Kalkolitik, İÖ 5500 ila 3500. Günümüzde teknolojiye ve kullanılan ham maddeye dayalı bu sınıflandırmanın sadece belli toplumların gelişim evrelerini temsil ettiği ve bunlar dışındaki toplumların kültürel evrelerini tanımlamada yetersiz kaldığı düşünülmektedir. Dünyanın çoğu yerindeki kültürler, üç çağ sisteminin gelişim evrelerine uymamaktadırlar. Örneğin, eski Mayalar, matematik ve astronomiyi biliyorlardı. Ama taş aletler yapmaya ve kullanmaya devam etmişlerdi. Avustralya yerlileri veya Amazon yerlileri gibi pek çok halk, yakın zamana kadar tarım yapmamış, yerleşik yaşama geçmemiş, sadece basit bir teknoloji kullanmış ve avcı, toplayıcı, göçebe gruplar olarak yaşamışlardır. Pek çok insan topluluğu 18 ila 19. yüzyıla kadar bir devlet yönetimi olmadan yaşamıştır. Ancak bu eleştirilere rağmen üç çağ sistemi hala arkeologlar ve eski çağ tarihçileri tarafından esas alınmaktadır. Tarihleme yöntemleri. Tarih öncesi çağlara ait tarihler hakkında nasıl bu kadar kesin konuşabiliyoruz? Prehistorik arkeolojide çeşitli tarihleme yöntemlerinden faydalanılmaktadır. Yazının bulunmasından sonraki tarihi çağlar için yazılı kaynaklar önemli bir bilgi kaynağı oluşturmaktadır. Bununla birlikte yazılı kaynaklar her zaman yeterli olmayabilir. Bu yüzden arkeolojik ve arkeometrik olarak birbirinden ayırabileceğimiz çeşitli tarihleme yöntemleri geliştirilmiştir. Tabakalanma, tipoloji ve göreli tarihleme arkeolojik tarihleme yöntemleridir. Karbon 14, potasyum, argon, termolüminesans ve ağaç halkaları yöntemi, dendrokronoloji ise arkeometrik tarihleme yöntemlerinden bazılarıdır. Prehistorik arkeoloji tarih öncesi arkeolojisidir. Yazının bulunuşundan önceki toplumlara ait toprak altında kalmış maddi kültür unsurlarını kazılar yaparak ortaya çıkaran, bu buluntuları inceleyerek eski kültürler hakkında bilgi elde etmeye çalışan bilim dalıdır. Arkeometri, fizik, kimya, jeoloji gibi bilim dallarının yöntemleriyle arkeolojik buluntuların ve yerleşimlerin tarihlendirilmesidir. Tabakalanma, bir yerleşim yerinin uzun zaman boyunca iskan edilmesi sonucu üst üste biriken katmanların ait olduğu kültür çağlarının ayırt edilmesidir. Tipoloji, maddi kültür ürünlerinin örneğin pişmiş toprak kapkacaklar, aletler, süs eşyaları gibi teknik ve üsluplarına bakarak yapıldıkları dönemin ayırt edilmesidir. Sıra sizde 3. Üç çağ sistemi hangi ölçüte dayalı bir sınıflandırmadır ve bu sınıflandırmada evreler nasıl adlandırılır? Paleolitik çağ. Amaç 3. İnsanın atalarının özelliklerini ve paleolitik çağdaki gelişmeleri öğreneceksiniz. Paleolitik yani eski çağ, insan elinden çıkan ilk ürünler olarak taş aletlerin yapıldığı çağdır. Bu taş aletler en eski teknolojiyi temsil eder. Paleolitik çağ insanların teknolojileri çakmak taşı ve diğer işlenebilir taşlardan, ayrıca hayvan kemikleri ve boynuzlardan yapılan aletlerden ibarettir. Bu aletler arasında el baltaları, taş bıçaklar, kazıyıcılar, ok ve mızrak uçları sayılabilir. Paleolitik çağın sonuna doğru çok daha ince işçilik gösteren ve pek çok farklı iş için üretilmiş aletler gelişmiştir. Ayrıca yine bu son dönemlerde ilk sanat ürünleri ortaya çıkmıştır. İnsanlar mağara duvarlarına resimler çizmiş, küçük heykelcikler ve takılar yapmışlardır. Paleolitik çağ insanları avcılık ve besin toplayıcılığı ile geçinen göçebe topluluklardır. Bu topluluklar sadece geçici konak yerlerinde ikamet etmişlerdir. Bu konak yerleri genellikle doğal olarak korunaklı mağaralar ve kaya altı sığınaklarıdır. Bunu biliyoruz çünkü arkeologlar bu konak yerlerinden pek çoğunu açığa çıkarmışlardır. Birinci ayrımın sonu sayfa 10.